Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza münhasır yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i İzâm'ın, Sâdât-ı Kirâm'ın zaratını, cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyanın selametine, şerirlerin şerlerden muhafazasına, bu niyazıyla bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimiz Musa aleyhisselam üzerine. Cenab-ı Hak ibretler almayı cümlemize nasip eylesin. Ülül azim peygamberler var. Bu büyük peygamberler. Diğer peygamberlerden farklı. Musa aleyhisselam da bu ülül azim peygamber üçüncüsü. Yakup aleyhisselam'ın neslinden Beni İsrail peygamberi. Hayatında Firavun ile ağır bir mücadele var. Firavun bir rüya gördü. Arz-ı Mevbut'tan bir kişi çıkacak. O tahtını alt üst edecek. Onun için karar verdiler. Erkek çocukları bir sene öldürülecek, bir sene kalacak. Kızlara dokunulmayacak. Bu, çünkü bu kalan erkek çocuklarıyla piramitler yapılacak. Piramitlerde bu Firavun'un ve ailesinin cesetleri orada saklanacak. Kadınlar öldürülmeyecek. Bunlar da hizmetçi olarak kullanılacak. Yani Beni İsrail bu şekilde Kıptiler, yani Mısır'ın esas toplumuna Kıpti deniyor ve bu Kıptiler Beni İsrail'e zulmetmek, onu bir hizmetçi olarak kullanmak suretiyle bu şekilde toplumunu devam ettirecekler. Burada ibret, Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam'ı Firavun sarayında büyütüyor. Yani Firavun eliyle Musa aleyhisselam'ı koruyor Cenab-ı Hak. Kul Cenab-ı Hakk'a sığınırsa Rabbi onu düşmanın yanında dahi korur ve gözetir. Rabbimiz bize Musa aleyhisselam'ı tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'de 136 yerde Musa aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Mısır sultanlarının sıfatlarına Firavun deniyor. Yusuf aleyhisselam zamanında Reyyan bin Melik var, o mümin. Bak sonra gelenlerden bir kısmı putperest, bir kısmı yakın, daha müsamahalı. Mesela kâbus var. Kâbus da Firavun oluyor. Kâbus, Yusuf aleyhisselâm'a iman etmiyor. Fakat onu işinde devam ettiriyor. Sonra gelen Firavunlar ise Beni İsrail'e karşı büyük bir düşmanlık besliyor. Onlara zulmediyorlar. Yusuf aleyhisselâm'dan sonra İsrail olur, Mısır'da kaldı. Bunlar Yusuf, Yakup, İshak ve İbrahim aleyhisselâm'ın dinine bağlıydılar. Bu Beni İsrail kavmi. Mısır'ın eski yerli halkı da Kıptiler oluyor. Bunlar putperest, yıldızlara ve putlara tapıyorlar. Sonunda Firavun da tanrı olarak kabul ettiler. Firavun da gaddar ve zalim. Beni İsrail çoğalarak iktidarı ele geçirme korkusuyla Kıptiler, Sıptilere yani Beni İsrail kavmine karşı zulüm ve eziyet etmeye başladılar. Gittikçe şiddetli zulme dayanamayan Sıptiler ise Yakup aleyhisselam'ın yurdu olan Kenan diyarına gitmek istediler. Ancak ona Firavun müsaade etmedi, gidemediler. Çünkü Firavun onları piramitlerin yapımı için ağır işlerle çalıştırıyor ve bu yüzden bırakmak istemiyorlardı. Kendi halkı çalışmıyordu. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Kasas suresi 4. ayette Firavun Mısır toprağını gerçekten azmış halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Yani Kıptiler ve Sıptiler. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyordu. Sıptiler güçsüz buluyordu. Çünkü de ayet o Firavun bozgunculardan biriydi. Cenab-ı Hak bu zulümler işlenirken Musa aleyhisselam peygamber olarak gönderdi. Bu ise o yerde güçsüz düşenlere bir lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyordu Cenab-ı Hak. Tabi bu merhalelerden sonra olacak. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavun'a, Haman'a ve ordularına onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk, buyuruyor. Firavun'un korkutan rüya, bir gece rüyasında Beyt-i Maktis'ten bir ateş çıkıyor. Kıptelerin evlerini yakıyor. Ancak İsrail oğluna bir zarar vermiyor. Rüyayı gördü, tabir ettirdi ona. Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak, senin saltanatını yıkacak. Bunu bil dediler. Bunun için Firavun, İsrailoğlu'ndan doğacak olan bütün çocukların öldürmesine karar alındı. Yani rivayete göre 100.000'den fazla çocuk öldürüldü. Firavun, ben Tanrıyım diyen bir kimse, gördüğü bir rüyayı bu kadar itibar ediyordu da, Cenab-ı Hakk'ın kul olmaya neden itibar etmiyordu? İşte nasıl bir gaflet? O rüyayı ona gösteren kim, onu düşünmüyordu. O rüya kendi kendine mi geliyordu? Lakin o bunu hiç düşünecek firasette değildi. Çünkü insan nefsane arzuna daldıkça hamakat, ahmaklık artar. Şu cihandaki kevni ayetlere âmâ olur. İlahi azametlere, ilahi kudret akışlarına, ilahi nakışlara âmâ olur. Hani bu Cenab-ı Hakk'ın bir ikazı kendisine, yani bir haddini bil. Sen bir kulsun. Fakat ihtiras buna mani oluyor. Firavun mahalleleri dolaşırlardı. Bu Beni İsrail'in evlerinde eğer hamile bir kadın varsa onu takip ederlerdi. Hatta bazen zulüm de ederlerdi. Yani değneklerle karınlarına vururlardı bir an çocuğu doğursun diye. Biz de işimizi bitirelim diye. Erkek çocuksa onu başını vururlardı. Diğer sene serbestti. De Musa aleyhisselam çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. Cenab-ı Hak buyuruyor ayet-i kerim, biz Musa'nın annesine, onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişe etme, onu Nil nehrine, denize bırakıver, hiç de korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberden biri yapacağız diye bildirdik. Bu annesine büyük bir haz veriyor. Bunun üzerine Musa'nın annesi bir marangoza gidiyor, bir sandık yaptırıyor. Musa aleyhisselam içine koyarak onu Nil nehrine bırakıyor. Sandık Nil nehrinden döne döne Firavun'un sarayının önüne geliyor. Cariyeler bakıyor bir sandık var, merak ediyor, sarayın önüne geliyor. Koşuyorlar, sandığı açıyorlar. Güzel, nurlu bir çocuk. Asiye Vadimi'ne götürüyorlar. Asiye Vadim Firavun'un hanımıydı. Musa'yı görünce yavruyu, gönlünde büyük bir muhabbet hasıl oluyor. Sonra korkuyor onu Firavun'un bir zarar vermesinden. Firavun'u ikna etmek için Firavun'u yanına götürüyor. Yine ayette Kasas 9 Firavun'a diyor ki bu çocuk benim ve senin için göz aydınlığıdır. Asiye validemiz diyor. Onu sakın öldürmeyelim. Belki bize faydası dokunur. Ya da biz onu evlat ediniriz. Halbuki onlar işin sonunu sezmiyorlardı buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Musa'ya bir süt annesi arandı. Fakat çocuk gelen hiçbir annenin sütünü emmiyordu. Musa'nın ablası Meryem annesinin süt annesi olacağını haber verdi. Yine ayet devam ediyor. Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et. O da onlar farkına varmadan kardeşini uzaktan gözetledi. Baktı ki Firavun'un sarayının önüne geldi. Biz Cenab-ı Hak daha önce annesini geri verinceye kadar onun süt annesini kabul etmesine, onu emzirmesine müsaade etmedik başkalarının emzirmesine. Bunun üzerine ablası diyor, bir çok kadınlar geliyor saraya. Ona hiçbirinin sütünü Musa aleyhisselam emmiyor. Emmeyince Meryem diyor ki ablası, ben bir kadın biliyorum. Onun diyor sütünü her çocuk emer diyor. Getir o kadını diyorlar. Annesi saraya geliyor. Annesine gelince Musa aleyhisselam emmeye başlıyor. Onun üzerine Asiye validemiz diyor ki sana diyor burada kal sarayda. Sana bir ücret de veririm, süt ücreti. Burada emzir diyor. Asiye validemiz çok seviyor Musa aleyhisselamı. Cezbe incizap kanunu. Annesi diyor ki benim bir oğlum daha var diyor. O katledilmeyen devrede doğan şeylerde. Onun için ben de onu evde yalnız bırakamam diyor. İsterse ben onu alıp eve götüreyim. İstediği zaman getiririm diyor. Peki diyorlar. Hem de annesine bir ücret bağlıyorlar. Hep hikmetler. Yani o Firavun'un sarayında Cenab-ı Hak büyütecek. Ve Musa aleyhisselamın annesi olduğunu anlayamadılar. Yani Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam Firavun'un o şaşalı sarayı içinde Firavun'un gözü önünde onu Cenab-ı Hak muhafaza etti. Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlı. O halde Cenab-ı Hakk'ın daima muhafazasına sığınabilmek velâ sığınak, barınak, istinadgâh yalnız Cenab-ı Hak. Onun için insanın sığınacağı bir liman bulması lazım. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam'ı saraya nimetler içinde büyüttü. Annesi bile yanındaydı. Hatta annesine bedelsiz olarak yapacağı emzirme karşısında Firavun'dan ücret dahi verildi. Yani Cenab-ı Hak dilerse kulunu en itinalı, güzel şekilde muhafaza ediyor. Mesela küfrün en şiddetli zamanlarında, mesela Rusya'nın komünizm devrinde bile daima orada İslam'ı muhafaza eden müminler bulundu. Cenab-ı Hakk'ın bir hâdî sıfatının tecellisi. Diğer taraftan bir mudil sıfatının tecellisi, bir peygamber geldi hadi de küfürde insanlar oluyor. Asr-ı saadette Rasûlullah Efendimiz her türlü mucize gösterdiği halde yine küfürde olan insanlar oluyor. Demek ki bu mudil ve hâdî sıfat devamlı kıyametin tecelli halinde gidecek. Devamlı mümin de olacak, kâfir de olacak. Yine Rasûlullah Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken müşrikler takip ettiler. Hazreti Ebubekir ile birlikte saklandığı Sevir mağarasının önüne defalarca geldiler. Mağaranın girişini kapatmış olan örümcek ağı güvercini görünce onların bu mağarada olmadıklarına kâni oldular ve gelip dönüp gittiler. Yani Cenab-ı Hak kulunu bir örümcekle ve güvercinle saklamak istedi ve sakladı. Cenab-ı Hak demirden bir Yecüc Mecüc'e gerildiği gibi demirden bir perde gerilebilirdi. Basit bir ağ ki örümcek en basit bir yuvası, üflesen dağılır, kuş yuvası onu muhafaza etti. İnsanın karakter ve şahsiyetinde iki önemli amil mevcuttur. Bir veraset, yani sülaleden gelen bir hususiyetler. İkincisi terbiye. İnsan bazen verasetin, bazen terbiyenin, bazen her ikisinin de tesiri altında kalır. Fakat terbiye veraseti bertaraf eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'da eneme nasıl sert yapılıydı? Nasıl bu Resulullah'ın terbiyesinden sonra bu veraset değişti? Pamuktan yumuşak bir insan haline geldi. Köprüde eğer bir hayvan düşerse deryaya yarın Ali ilahi benden sorar diye onun endişesini yaşadı. Fakirlerine torbayla unlar taşıdı. Yani bir İslam'dan evvelki durum, İslam'dan sonra demek ki İnsan ne kadar terbiyeye muhtaç. İşte Ashâb-ı kirâm da Rasûlullah Efendimiz'in bu yüksek terbiyesinde zirve insanlar haline geldiler. Onun için tezkiye zaruri. قَدْ اَفْلٰهَ مَنْ زَكَّٰهَ قَدْ اَفْلٰهَ مَنْ تَزَكَّٰهَ. Bu tezkiye neticesinde insandaki ihtiraslar, hasetler vesaire, kibir, bir takım kötü hasetler kaybolacak. Yerine takvaya ait hususiyetler yer alacak. Musa aleyhisselam'ın annesi onu Firavun'un sarayında emzirmeye başladı. Fakat veziri Haman durumdan şüphelendi. Bu çocuk senin mi dedi? Çünkü senden başka hiçbir kimse hiçbir anne sütünü emmedi dedi. Yalnız senin sütünü emdi. Musa aleyhisselam'ın annesi de her nedense bütün çocuklar benim sütümü emerler. Ben temiz bir kadınım dedi. Orada bir Cenab-ı Hak Kasas 10. ayette bir hadise hatırlatıyor. Eğer diyor biz diyor vadimizde inananlardan olması için onun yani Musa'nın annesinin kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Yani o Musa aleyhisselam'ın annesinin hissiyatı da Cenab-ı Hak muhafaza ediyor, onun hissiyatını da koruyor. Asiye vadimiz Musa aleyhisselam'ı özlediği zaman onu saraya getirdi, severdi, hediyelerle karşılardı. Bir gün yine bir endişe Firavun zarar verir mi diye aldı Asiye vadimiz Firavun'u odasına götürdü. Firavun kucağına aldı. Bu bizim evladımız olacak dedi. Hemen Firavun'un sakından bir kıl kopardı. Sonra Firavun'a bir tokat attı. Sonra Firavun'un elindeki kamçıyı alıp onu vurdu. Firavun kızdı, işte benim aradığım dedi, düşmanım budur dedi. Ve Musa aleyhisselam katline karar verdi. Asiye de hemen koştu. Bu çocuktur, aklı ermez. İstersen imtihan edelim değil mi? Bir tabak yakut, elmas getirelim, bir tabak da ateş getirelim. Eğer ateşe eli giderse, bil ki bu çocuktur, bu şeydir, masumdur. Bunu bir çocuktan dolayı çekmiş, yapmıştır dedi. Bunun üzerine bir tabak getirdiler. Musa aleyhisselam eli mücevheri giderken, onun elini Cebrail müdahale etti, elini itti, o da ateşe gitti. Hatta ateşi aldı, diline sürdü, ağzına götürdü. Dili ta bu mukaddes vadi Tuva'ya kadar bir rekâket meydana geldi dilinde. Bu durumu gören Firavun, evet çocukluğundan bunu yapmıştır dedi. Musa'yı affetti, yine sarayda alıkoydu. Cenâb-ı Hak severse sevdirir. Musa aleyhisselâm'ı bütün saraydaki bütün müstahdemlere sevdirdi. Cenâb-ı Hak buyuruyor, Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. Yani işte muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız buyuruyor. Yani ihlâsa göre Cenâb-ı Hak, demek ki kullarına Cenâb-ı Hak ihsanda ve ikramda bulunuyor. Bundan sonra Musa aleyhisselâm bu hikmet ve ilim verildikten sonra tebliğ etmeye başladı. Firavun'un Kıptilerinden Fatun isminde bir zalim bir ekmekçisi vardı. Bu kişi Samiri ismi bir Sıptı ile kavga halindeydi. Beni İsrail'den. Sıptı yani Beni İsrail'den olan kişi. Gel Musa dedi, beni dedi bu zalimi elinden kurtar dedi. Musa aleyhisselâm araya girdi, şöyle bir iti verdi. Ayırmak için araya girdi. Fakat adam düştü, öldü. Ertesi gün aynı Sıptı dedi ki, Musa dedi, yine benim şu adamla aramda şeyim var dedi. Gel dedi, şunu elinden beni kurtar dedi. O adam da dedi ki, dün dedi öldüren sen değil miydin Fatun'u dedi. Şimdi sen dedi cebbarlardan mısın dedi. Musa aleyhisselâm geriye çekildi. Musa aleyhisselâm o ilk gün o Fatun'u öldürmekle yanlışlıkla bir zelle işledi. Cenâb-ı Hak dileseydi o adamı öldürmedi. Şöyle bir it verdi çünkü düştü öldü. Musa aleyhisselâm zaten adamı öldürmeye kastetmemişti. Hiçbir kötü niyeti de yoktu. Fakat Musa aleyhisselâm büyük zaferlere eriştiğinde gurura, enaniyete kapılmaması için Musa aleyhisselâm bir adam öldürdüğünü daima hatırlayacaktı. Bu olay Musa aleyhisselâm gönlüne daim bir diken gibi batacak. Yani Cenâb-ı Hak bu zelliyle onu enaniyete, benlikte düşürmeden kurtaracaktı. Bir kişi geldi. Musa'ya sempatisi olan, Musa dedi, Firavun dedi, meclis kurdu dedi. Seni bulup, yakalayıp imha edeceklerdi. Sen hemen bu beldeden git dedi. Bunun Musa aleyhisselâm, tabii hiç hazırlıksız. O zamana kadar bir Mısır'ın dışında çıkmadı hiç. Mısır'ın dışında bilmiyor. Eline bir erzak da almadı. Alacak zaten vakit de yoktu. Öyle çölde yürümeye başladı. Yani korka korka Musa aleyhisselâm devam etti. Nereye gittiğini de bilmiyordu. O Firavun'un şaşalı sarayından o Medyen çölünde garip, kimsesiz, aç olarak yoluna devam ediyordu. Orada dua ediyordu. Rabbim diyor, beni zalimler yurdundan kurtar. Musa aleyhisselâm Medyen'e doğru gidiyordu. Medyen 8 günlük bir mesafe. Demek ki 800 gün aç olarak yürüdü. Bir yere geldi, baktı bir kale var. Kalenin yakında durdu. Herhalde burada insanlar vardır dedi. Sabahleyin kalenin kapıları açıldı. Oradan çobanlar koyunlarıyla beraber dışarı çıktı. Önünde bir su kuyusu vardı. Su kuyusu önüne geldiler. Hayvanları sulamaya başladılar. O zaman iki kız da kenarda duruyordu. O iki kız da koyunlarıyla beraber bekliyorlardı. Musa aleyhisselâm sordu, siz niye bekliyorsunuz dedi. Niçin sulamıyor hayvanları? Onlar dediler ki, çobanlar gitmedikçe hayvanlarını sulayamıyoruz dediler. İffet sahibi iki kız da, bizim kimsemiz de yok dediler. Babamız çok yaşlı ve halsiz. Bizim koyunlarımızı biz sulayıp otlamak zorunda kalıyoruz. Erkeklerin içine girmediğimiz için de burada bekliyoruz. Bazen kuyularda su bitiyor. Yine o şekilde sürenimizi, koyunumuzu alıp tekrar filan dönüyoruz. Bunlar Şuayb aleyhisselam kızları Safura ve Süfeyla idi. Musa aleyhisselam 800 gündür aç olmasına rağmen güç olsa da kuyudan su çekti. Çobanları dedi baştan bu bekletmeyin bu iki hanımı dedi. Yol ver onlar sulasın dedi. Musa ile çobanlar da senin gücün varsa dedi sen çek şey yap bizim işimize karışma dedi. Bunun için Musa aleyhisselam kuyudan su çekti. Bunların hayvanları sunadı. Bu iki hanım da teşekkür ederek oradan ayrıldı. Musa aleyhisselam nereye gideceğine, kim sahip olacak, gariplik, kimsesizlik. Orada bir gölgeye çekildi. Orada aç, kimsesizlik. Ya Rabbi dedi, doğrusu de bana indireceğin en ufak hayrı bile ben muhtacım dedi. Çok büyüm burası. Yani bir saraylarda o ihtişam, debdebe. Ondan sonra Medyen çölüne gariplik, yalnızlık. Nasıl bir peygamber, bir devamlı bir medcezir halisinde. Yani Cenab-ı Hak insana bazen varlık verir, bazen de yokluk verir. Ama harikulade bizden teslimiyet sahibi olmamızdır. Varlıkta teslimiyet sahibi olacağız, haddi aşmayacağız, varlığı nasıl kullanacağız bileceğiz. Yoklukta ise sabırla teslim olacağız. Yani iki tarafta da Cenab-ı Hak'tan razı olarak aynâ-i şâkirin, fukarâ-i sâbirin olarak devam etme. Tabi bunlar ikisi de çok zor. İnsan ne ahval olursa olsun, hayatın medcezirleri için hiçbir zaman Rabbini unutmayacak. Çünkü dünya bir imtihan. Bütün gelen Adem'in son insana kadar bütün insanlar bu imtihanın içinde. Zaman zaman varlıkla imtihan, zaman zaman yoklukla imtihan. Herkes zanneder ki varlıkta imtihan yok, varlık çok kolay. Mal benim değil, İslam'da mal benim yok. Mal Allah'ındır. Bir mümin her işi bir bedel karşısında değil, bedel gelirse Allah nasip ederse gelir. O istekte olmayacak, daima Allah rızası için yapacak. Yani gönlünde asla dünya bir karşı arzusu olmayacak. Burada hepimiz çok muhtaçız çünkü zor zamanlar olur dünyada. Öbür tarafta zor zamanlar olur. Cenab-ı Hak Eshab-ı Rakim olarak bir misal bize veriyor. Eshab-ı Rakim üç kişi. Bir yerden bir yere geçerlerken gece dağın tepesine zirveden bir taş iniyor, mağaranın kapısını kapatıyor. Üçünün gücü o taşı, kayı bertaraf etmeye kâfi gelmiyor. Diyorlar ki üçü birbirine, biz buradan bir fiziki güçle çıkamayız. Allah için ne yaptık? Bir tefekkür edelim. Allah o ivazsız, garesiz, hasbeten yaptığımız bir amel-i salih dolayı inşallah bizi buradan kurtarır. Başka türlü asla buradan çıkacak fani bir gücümüz yok bizim. Annesine babasına yaptığı iyilikle onu anlatıyor, biraz daha açılıyor. Öbürü ikincisi bir akrabasından halasının ya teyzin kızına aşık, hayal elde etmek istiyor. Kıtlıkta o geliyor yanına. Gelince tam da benim diyor senelerce beklediğim an diyor. O kızcağız diyor ki bak diyor sana ben Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum diyor. O da diyor, tüylerim ürperdi diyor. Hadi alacağını al git. Senden hiçbir yanlışlık bir şey yapmayacağım diyor diyor. Biraz daha açılıyor fakat bir kişinin çıkacağı şekilde değil. Üçüncüsünü, o da ticarette. Bir işçi çalışıyor, bir müddet sonra gidiyor. Hatta ücretli kalıyor. Diyor, iş sahibi diyor, bir müddet sonra dönecek, gelecek, benden isteyecek, onu ben üreteyim diyor. O üretmekle daha huzurlu bir hayat yaşar diyor. Adam ta ki seneler sonra geliyor. Ben diyor, sen de diyor, çalışmıştım diyor. Ücret almadan gitmiştim, o ücretimi almaya geldim diyor. O kişi de sürüyü gösteriyor. Bak diyor, sen diyor gittin diyor, ben o senin ücretinle hayvan aldım diyor. Bunlar üredi diyor, bak işte bunlar kalan bir sürü oldu diyor. Al diyor, senindir diyor. Adam sürüye bakıyor, gülüyor, bir teşekkür ederek sürüyü alıp gidiyor. İşte ben diyor, bunu diyor, sırf diyor Allah rızası için yaptım diyor. Mağaranın kapısı açılıyor. Yani burada da Musa aleyhisselam'dan bir misal, ivasız garesi amellerimizin salih amel olacak, araya bir fâninin alakası girmeyecek. Bu şey inşallah Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetinin tecellisi olacak üzerimizde. Şuayb'in iki kızından biri olan Safura, babacığım dedi, onu ücretle çoban olarak tut. Çünkü ücret istihdam edeceğin bu en iyi kimse dedi. Emin kimse dedi, salih kimse dedi. Güçlü, güvenilir olan bir kimse dedi. Demek ki burada kendisine vazife verecek kişinin iki hususiyeti olması lazım. Bundan birisi liyakat. Yani işi bilmek, bununla birlikte o işi becerebilecek güce sahip olabilmek. İkincisi de emanet. Doğru ve güvenilir olabilmek. Bilhassa bu Müslümanın iki tane farik vasfı. Yine Yasin'in ikinci sayfasında İsa aleyhisselam zamanında iki kişi gelip orada putperest kavme dini tebliğ ediyor. Onlar reddediyorlar kavim. Zorlarına üçüncü bir kişi geliyor. Tebliğ ediyorlar. Yine kavim reddediyor. Kariyeden uzaktan bir yerden bir kişi koşarak geliyor. Ey ehali diyor. Ben size bir soru soracağım diyor. Bu gelen üç kişi diyor, sizden bir ücret istiyor mu diyor. Bir diyor, ecir istiyor mu diyor. Bir dünyalık talebi var mı diyor. Yok diyorlar. İkincisi, bunlar hidayet üzere insan mı diyor. Bunlar bir yanlışlık, bir hata görüyor musun hallerinde? Yok diyorlar, onu da görmüyoruz diyorlar. Ben o zaman diyor, onların getirdiği inanca ittiba ediyorum diyor. Kızıyorlar, o zaman diyorlar, seni taşlarız diyorlar. Hakikaten Habib-i Necâ'yı taşlıyorlar. Taşlayarak öldürüyorlar. Ölürken işte ayet-i kerimede kavmine acıyor. Keşke diyor Rabbimin diyor bana olan ikramını kavmim bilseydi diyor. Velhâsıl bu liyakat, emanet, şahsiyet, karakter, emanet. İşte bunu en güzel asr-ı saadette görüyoruz. Efendimin terbiyesine yetişen o kısmen yarı vahşi insanlar bir kısmı. Onlar öyle bir şey oldu ki, dünyaya büyük bir karakter ve şahsiyet tevzi ettiler. Hak hukuk tevzi ettiler. Kızlar diyor ki, emin bir kimseydi diyor, güçlü bir kimseydi diyor. Şuayb adam, güçlü nereden biliyorsun dediler. Baba diyor, koca bir kayayı tek başına kaldırdı, kuyunun üzerine koydu, kuyunun ağzını kapattı dediler. Güvenilir de, onu işte el-emin vasfını söylediler. Tabi bu firaset. Firaset, salih, sâliha mü'minlerde meydana isabetli sezgidir. Keşif hâlidir. Firaset, kalpte vuku bulan manevi bir idrak kabiliyetidir. Hazreti Osman radıyallahu anh, Enes radıyallahu anh geldi. Enes'e Hazreti Osman radıyallahu anh, gözünü haramdan koru dedi. O da, ya halife dedi, Rasûlullah'tan sonra sana ayet mi geliyor dedi. Gözümün haramı baktığını nereden gör? Bir kadın geçiyordu, o kadına gözü kaydı. Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki, müminin firasetinden sakın çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Yine Ebu Hanife Hazretleri abdest alan bir genç gördü. O gence, şu hataları yapma oğlum dedi. Genç hayret içinde Ebu Hanife Hazretleri'ne, ya imam dedi, bu hataları işlediğim zaman dedi, sen yoktun dedi. Bunu sen nereden biliyorsun dedi. Ebu Hanife dedi, abdest ağızlarından dökülen sulardan gördüm dedi. Bu dedi firaset. Yani firasetin şartı nedir o zaman? İlk başta birinci şart helal lokma. İkincisi şeriatı bütün hayatı muhtiva devam ettirmek, kalbi hayatı inkişaf ettirmek. Helal lokma en başta ruhaniyet verir, huzur hali verir. Eğer şüpheli lokma ise gaflet verir. Vâsıtî radıyallahu anh buyuruyor, firaset kalpte parlayan nurun ışığıdır. Kalpte yerleşen marifettir. Cenâb-ı Hakk'ı kalben bulabilmek, kalben idrak edebilmek, ona yaklaşabilmektir. Bu marifet ile gaybın sırları âyân olur. Mevlânâ da bu hususta der ki, hacca gidenler orada haçta Kâbe'nin Rabbi ile buluşsunlar. Eğer Kâbe'nin Rabbi ile buluşurlarsa her yerde Kâbe'yi bulurlar. Yine Mesnevisinde ayrı bir Mevlana'nın şeyi var. Akıl dünyevi işlerin başarı olmasına rağmen mahiyeti icabı hakikate ilahi esrara yani marifetullah'a vasıl olmakta yetersiz kalır. Dünyevi işler iyidir. Fakat kalpte Allah'ın tanınması yani esmanın kalpte tecelli etmesi burada akıl yetersiz olur buyuruyor. Buraya yetişmek de marifetullah'a vasıta kalptir. Bu ilmi yolculuk için bu vasıta kalp bir inkişaf gereklidir. O da gönüldür, aşktır, vecdir, istirraktır. Ondan sonra çok güzel bir ifade Mevlana'nın, akıl Mustafa'ya kurban olsun. Yani Rasûlullah Efendimiz ne buyursa onu hiç düşünmeden bir itaat halinde. Yine Abdülhalik Güçlevi Hazretleri sohbetinde bir yabancı geliyor. Orada sohbette müminin firasetinden korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hadisini okuyor. Gelen kişi diyor bunun sırrı nedir diyor. Abdülhadi Gücdevana cevaben gelen Hristiyan bir imtihan etmek için geliyor. Gücdevana diyor ki belindeki zünleri çıkar o zaman diyor. Sen Hristiyansın diyor ben imtihana geldim diyor. Belindeki zünleri çıkar diyor. Onlar bir zünler takardı şeyler papazlar bir kemer gibi. Burada o manevi olarak bahsediyor. Bu firasetle o kerametle genç pirin önünde kelime-i şehadet getirdi Müslüman oldu. Gücdevani Hazretleri bu sefer ifanına döndü cemaat. Biz dedi kalplerimizdeki zünleri çıkartalım dedi. Kalpteki zünler kibir en başta. Haset, gurur, cimrilik, kıskançlık ve emsalleri. Bunlardan kalp temizlenecek. Çünkü bunlar kalbi Allah'tan uzaklaştıran hususiyetler. Şuayb aleyhisselam Hazreti Musa'yı çok beğendi, sevdi. Onun yanında alıkoymak istedi. Bir çare düşündü. Sonunda kız Safura ile evlenmesi teklif etti. Safura ile evlendiler. Rivayete göre Musa aleyhisselam koyunları güderken hiçbir değnek bile vurmazdı. Eziyet etmezdi, onları aç bırakmazdı. Efendim bir hatıra, bu Azerbaycan'da Samet Baba diye bir zat vardı. Çobandı kendisi. Halka göre cahildi. Fakat âriş bir zattı bu. Onu burada Medine'den gelen, Medine Ravza'dan gelen biz havaldan bir parça göndermiştik. Yünden onu halıyı aldı dedi ki seccadeyi. Ben dedi çobanlık yaptım dedi. Hiçbir hayvanı bir çimdik yani bir şey vurmadım dedi. Allah dedi bana onun tüyünden olan bir seccade gönderdi dedi. İşte Arif kim? Allah Teala da onu İsrail oğlundan peygamber olarak gönderdi Musa'ya. Onunla konuştu. Mükâlemede bulundu. Peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etti. Milleti birçok kötülükten korudu. Allah'ın yarattıklarına şefkatli davranmayan hiçbir Allah dostu yoktur. Olamaz. Biz de onun mahlukatını aziz tutar, ona şefkatli muamele edersek hak ehlinin ulaştığı mertebelerden Cenab-ı Hak cümlemize bir hisse nasip eder inşallah. Hemen hemen bu çobanlık bütün peygamberlerde az çok icra ettiği bir meslektir. Böyle Allah onlara tebliğ vazifesini vermeden önce idareci lazım olan mesuliyet hissini veriyor. Vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru veriyor. Şefkat ve merhamet gibi bir takım hususiyetleri kazandırıyor. Çobanın en büyük vazifesi onları kurtlardan korumak. Güneşte bırakmamak, otluk yerde sergilemek. Demek ki bugün de evlatlarımızı anne babanın en mühim şeyi ona çobanlık etmek, onları kurtlardan korumak. Birçok televizyonun yanlış programları, ateistlerin bir takım internette verdikleri programlar maalesef tam böyle kurtlar olmuş oluyor. Hem annenin babanın vazifesi kurtlardan koruma ve ailenin çobanı olması. Velhasıl nihayet Musa aleyhisselam çobanı 8 sene doldurdu. Şuayb aleyhisselam koyunları damadı ve kızına hediye etti. 10. seneye kadar yakın sene devam ettirdi. Benekli koyunlar çıktı bolca. Çok makbul, benekli koyunlardan verdi. Müstahdemlerini verdi. Medyen'den Mısır'a doğru çıktılar. Hem de gidip orada kardeşini görmek istedi Harun'u. 10 sene uzakta kaldı memleketinden. Yolda şiddetli bir yağmur başladı. Bir kış akşamıydı. Her yer zifiri karanlıktı. Geceyi geçirmek için bereketli Tur Dağı'na sığındılar. Bir mağaraya girdiler. Safura hamileydi. Çocukları dünyaya gelmek üzereydi. Bu soğuk karanlık ve yağmur gecede ateş ve ışığa ihtiyaçları vardı. Uzak bir ışık gördü. Ateş gördü. Buradan sakın çıkmayın dedi. Kaybolursunuz dedi. Ben gidip o ateşten alıp geleyim dedi. Bu aslında gördüğü ateş kendi peygamberliği hazırlamak için bir işaretti. Ayet-i kerimede sonunda Musa sureyi doldurup zamanı doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur Dağı'ndan bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber ya ısınmamız için bir kor parça getiririm dedi. Oraya vardı, mukaddes vadi Tuva'ya varınca tarafına "Ey Musa" diye seslenildi o vadide. "Muhakkak ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen nanillerini çıkar çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilenler kulak ver." Ayet-i kerimede. "Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl." Demek burada zikir ve namaz çok mühim. Yani zikir nedir? Allah'ı unutmamaktır. Gözünün gördüğü her şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, ilahi azamet, ilahi kudret akışlarından kalbin ders alabilmesi. Ayet-i kerim devamı Taha'da. "Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinden koşayım, karşını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsine arzu uyan kimseler seni ondan kıyamete inanmaktan alıkoymasın, sonra mahvolursun." Yani ona bir taviz verme. Küfür ehline bir taviz verme. Sonra mahvolursun. Yani peygambere bir ikazla başlıyor. Müfessirler nalinlerin çıkar ifade şu manalar vermiş. İki nalin dünya ve ahiret temsil etmektedir. Kalbini dünya ve ahiret ile ilgi meşguliyetini boşalt. Hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl ve Allah'ın marifetine müşahedin fani olmaya bak. Mevlana Hazretleri'ne aklın hukukunu şu misalle ifade ediyor. Hasta olan bir kimse akılla ancak hekime kadar gider, doktora kadar aklıyla. Hekimin kapısında aklın vazifesi biter. Bundan sonra ona hekimin tavsiyelerine teslimiyet düşer. Nitekim marifetullah'a nail olabilmek için de teslimiyetin büyüklüğü nispetinde ancak marifetullah'tan bir netice alınır. Diğer bir ifade bu ikilerini çıkar emri. Şu manayı sen tabiat ve nefisten sıyrıl. Nefsine ve ona bağlı olan şeyleri düşünmeyi bırak. Delilin tefekküründen vazgeç. Çünkü müşahede ve iyi yandan yani göz ile gördükten sonra bunların faydası yoktur. Bu nedir? Teslimiyetin telkiniydi. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya mukaddes Tuva ve Nail'e çıkar diye emretmesi Musa Aleyhisselam ayaklarının onun bereketinden istifade edip şeref yap olması içindi. O mukaddes vadi Tuva'da. Ancak ne ibrettir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi şöyle denildiği rivayeti vardır. "Ey Habibim, sen arş yaygısına pabuçlarınla yürü ki arş senin pabuçların tozu ile şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun." Bu da Efendimiz'in bir bütün peygamberlerin üzerindeki bir zirve durumunu gösteriyor. Cenab-ı Hak buralar çok ibretli. Musa aleyhisselam'ı peygamber tayin edip onunla konuşunca kendi hitaben şöyle buyurdu. "Sağ elindeki nedir ey Musa?" dedi. Asa vardı. Musa aleyhisselam "O benim asamdır. Ne yaparsa onunla ona ben dayanırım. Onunla koyunlarıma, davarlarıma yaprak silkelerim. Benim için bundan başka ona çok iş görürüm." dedi o asa'la. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu "Ya Musa onu yere at." dedi. Musa hemen emri yerine getirdi. Hemen onu yere attı. Bir de ne görsün? Hızlı yürüyen bir yılan değil mi? Asa yılana döndü. Buna göre Musa aleyhisselam o yılandan kaçmaya başladı. Yani asasından kaçmaya başladı. Allah Teala "Al onu, korkma." dedi. "Biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz." buyurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu ayeti şu şekilde açıklar. Ayetlerde beyan olan hadiselerin maksadı Musa aleyhisselam Allah'ın kudretine muttali olacak. Ta ki Firavun'un saltanatı onun gözünde büyük ve kudretli gözükmesin. Diğer bir gaye ise Firavun ve kavmiyle harp etmeyi Musa aleyhisselam'a öğretmek idi. Böylece Allah Firavun'un ve onun etrafıyla savaşmaya hazırladı. Musa aleyhisselam harikulade şeyleri muttali kıldı. Zira Musa aleyhisselam önce de çekingen idi. Sonra Allah onun kalbini genişletti. Kendisine hüküm, peygamberlik ve ilim verdi. Yine Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak sağ elindeki nedir sualine cevaben fani alakaları zikredince yaprakları, silkelerin vesaire Allah buna atılmasını emretti. Yani nefis ve ona bağlantı olan şeyler koca bir yılan halinde temsil etti. İnsan bağlanan ihtiraslar, hasetler vesaire, gösteriş, şaşa, israflar, cimrilikler vesaire, buna bir temessül etti, bunun bir yılan şeklinde Musa aleyhisselam gösterildi. Yani böyle Musa aleyhisselam'a nefsin hakikati, nefsin afeti gösterildi. Musa aleyhisselam bu nefsin afetlerinden korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Bütün bunlara rağmen ona bir bakıma şöyle denilmiş oldu: ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeye bağlılık ve vasfının ta kendisidir. Bu nefsani vasıf şekillenmiş bir surette sahibini görünce ona ürker ve kaçar. Yine ayet-i kerimede asanı at diye emrolunması diğer bir işareti madada, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanıp güvenmen, senin için kendisine dayanacağın ve kendinden yardım dileyeceğin fani bir varlığın olması nasıl doğru olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile ben şöyle yapıyorum, ona istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Yani mutlak tevekkül ve teslimiyettir. Her türlü talep ve istekten vazgeçme şeklindedir. İbrahim aleyhisselam melekler dahil bütün fanilerin yardımından müstahni oldu. Melekler geldiler ateşe atıldığı zaman, yardım ederim dediler. Her melek farik vasfını söyledi. İbrahim aleyhisselam aramıza girmeyin buyurdu. Yani izafetlerden sıyrıldı. Yalnız Hakk'a tevekkül ve teslimiyet gösterdi. İşte o zaman ateş serin ve selamet oldu. İkinci mucize, yedi beyza elini koynuna soktuğu zaman sahilini birdenbire bir ışık, bir projektör halinde vuruyordu. Musa'ya elini koynuna sok, kurşun bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi asa ve yedi beyza, Firavun ve onun adamları karşı Rabbi tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye vahyedildi. Ondan sonra hemen orada Firavun'a git, Firavun azdı. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine Musa aleyhisselam tereddüt, Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm, onlar da beni öldürmelerinden korkarım dedi. Daha sonra da kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olarak istedi. Kendisine Musa aleyhisselam ateşi ağzına götürüyor, dinde bir rekaket vardı. Onun için ben dedi anlatamam dedi. Harun'u bana yardımcı verirsen Harun'un vasıtasıyla daha benim vazifem daha çok kolaylaşır dedi. Burada Firavun'a git çünkü o iyice azdı buyurduğu zaman Musa aleyhisselam aile efradını sordu. Onlar mağaradaydı, çocuk doğmuştu. Belli ki koyunlar var, belki bir iki de müstahdeme vardı. Bunlar ne olacak ya Rabbi dedi. Yani ev halkım, davalarım ne olacak dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak muhafaza edenlerin en hayırlısı olduğunu hatırla şöyle dedi. Ey Musa dedi, beni bulduktan sonra başka sen ne istersin dedi. Sen benim emrini edaya koş, bana bağlan, teslimiyet göster. İstersen kurdu, koyunları çoban eder ve meleklerimi de aileni muhafaza ettiririm dedi. Ey Musa dedi, nedir düşündün dedi. Yani niye bu düşünce saplandın dedi. Ne olacak benim ailem burada diye. Annen de seni denize bıraktığı zaman seni kim kurtardı dedi. Bir salın içinde sandığını bıraktı ama sonra kim kurtardı dedi. Bundan sonra seni annene kim kavuşturdu dedi. Hani de seni bir kişiyi kazayla öldürmüştün. Firavun seni aramaya koyulmuş ve seni öldürmeye azletmişti. O vakit seni onların kim muhafaza etti? Ey Musa, seni Medyen çöllerinde garip, yalnız, kimsesiz olarak kim muhafaza etti? Musa aleyhisselam her söylediğini dinliyordu. Bir taraftan da her cümlenin sonunda sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyordu. Gaybı ancak Allah bilir. Biz bazı şeyde şer görürüz. Belki o bizim için şer değil, hayırdır. Hayır gördüğümüz için aslında şer olabilir. Çoğu kimse varlıklı olmak, konforlu bir hayat yaşamak ister ama belki o hayat için onu cehennem yolcusu yapacaktır. Hakkımızda hayırlı olmayı bilmeyiz. Mesela bir Karun vardı, onu da ileride bahsedeceğiz. Karun daha ve salih bir kuldu. Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biriydi. Musa aleyhisselam akrabasıydı. Onu varlık, konfor vesaire, alaka, şöhret yolundan çıkardı. Musa aleyhisselam ondan sonra Rabb-i şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukde min lisani yefkahu kavli diye dua etti. Ayet-i kerimede Harun ile onu kuvvetlendirdi ve onu işime ortak kıl ya Rabbi dedi. Seni çok çok zikredin. Sen bizi gözetlemektesin dedi. Allah Teala Musa'nın iltica kabul ederek ey Musa istediğin sana verildi dedi. Velhasıl Musa aleyhisselam Harun da Mısır'daydı. Musa aleyhisselam yola koyundu. Yine Musa aleyhisselam'a bir ikaz geldi. Seni kendim için elçi seçtim dedi. Sen kardeşinle beraber ayetlerimi götürün. Zikrimden de uzak kalmayın. Demek ki Cenab-ı Hak iki peygambere zikrimden uzak kalmayın buyurdu. Demek ki zikrin o kadar çok bir emniyeti var. Namazın, orucun vesaire hayır sen bir zamanı var fakat zikrin zamanı yok. Cenab-ı Hak daimi bir zikir istiyor. Ayaktayken, otururken yanları üzerine zikrederler buyuruyor. Zikrin neticesinde kevni ayetleri tefekkür, göklerin, yerin, yerinin derinden tefekkür ederler. Ya Rabbi sen subhansın derler, biz cehennem azabından koru derler. Demek ki Cenab-ı Hak bir kulun bu halde rüyesinde olmasını arzu ediyor. Yani Musa ve Harun peygamber oldukları halde kendini zikretmeleri emrediyor. Bu kalbi eğitim bir mümin için zaruri. İman cevherinin merkezi kalp. Şimdi zihni bilgiler insan alır ve zihni bir arşiv haline getirir. Bu kâfi değil. Kalbin devreye girmesi lazım. Kalbin de eğitimi muhabbetle oluyor. Muhabbet kadar kalpte Cenab-ı Hakk'a yakınlık artıyor. Eshâb-ı kirâm'a baktığımız zaman bu büyük bir zahiri eğitimden sonra her inen ayet tatbik ediliyor. Bir de ağır bir kalbi eğitimden geçiriliyor. Malıyla, canıyla, her şeyle kalbi eğitimden geçiriliyor. Ne eğitimi? Teslimiyet eğitimi. Efendimiz ne buyurmuşsa bir lütuf olarak. Mesela Mute'ye giden kumandanların gideceği Mute'ye hepsi şehit olacağını biliyordu. Fakat hiçbirine en ufak bir tereddüt yoktu ve yüzlerinde tebessüm vardı. Demek ki zihni eğitim bilgilerle oluyor. Fakat bu iki veçheli oluyor. Resulullah fayda vermeyen ilimden ya Rabbi sana sığınırım diyor. Fakat kalbi ilim zihni bilgileri koruyor. Kalbi eğitim yoksa, zihni bilgiler varsa Cenab-ı Hak orada semenen kalila buyuruyor. Az bir dünyalık karşısında Allah korusun saparlar. Cenab-ı Hak Firavun'a giderken leyin lisan kullan buyurdu. Firavun'un İslam'a gelmeyeceğini Cenab-ı Hak biliyordu. Fakat bizlere olan şey yumuşak lisan kullan buyurdu. Yumuşak lisan ne yapar? Daima azgının azgınlığını hafifletir. Onun için Cenab-ı Hak iyilikle kötülük bir olmaz. Sen onu en güzel şekilde önle buyuruyor. Sana candan dost olur buyuruyor. Cenab-ı Hak da buyuruyor bu tebliğ hususunda üç hususiyet insana bir emri bil maruftan bahsediyor. Resulüm sen Rabbinin yolunu hikmet ve güzel öğütle çağır ve onları en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yoluna sapanları en iyi bilendir. O hidayete erenleri de çok iyi bilir. Burada birincisi Rabbinin yolunu hikmetle ve güzel öğütle çağır buluyor. Yani tebliğ ederken aklı selim sahibi, eşyanın hakikatini öğrenen, araştırıcı, biraz seviye kazanmış alimlere hikmetle. Mesela bugün dünyada birçok kimse mezhebindeki o hikmetlerle İslam'a giriyor. İkinci kategoride bundan halkın çoğunu teşkil eden henüz sağlam fıtratına koruyan orta sınıf onda güzel öğütte bulun buyuruyor. Üçüncü sınıf inatçı bir düşman kimseler. Bunlar da mücadele en güzel şekilde davet edilmesini istiyor. Cenab-ı burada kavlen leyyina buyuruyor. Yani kendine düşmanlık edene bile bir merhametle muamele. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam. Kardeşinin o kadar yaptığı zulme karşı mukabele etmedi. Ona ikram En son sen Yusuf'sun dediler. Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Resulullah Efendimiz o Mekke fethinde herkese bir kısas bekliyordu. Efendimiz af buyurunca İslam'a girdiler. Sen ne güzel bir kardeşsin dediler. Yine Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın Âl-i İmrân Sûresi'ndeki bir sıfatını bildiriyor. O vakit Allah'tan bir rahmet onlara yumuşak davrandı. Şayet onlar sert, kaba ve katı yürekli olsaydı hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanma için dua et. Yapacağın iş hakkında ona istişare et. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak Allah kendini tevekkül edenleri sever. Mısır'a geldiler. Bin bir tereddütle Firavun'un sarayına girdiler. Firavun'a tebliğ etmeye başladılar. Firavun onlara dedi ki, Musa aleyhisselam, sen dedi çocukken himayemize girip benim sarayımda büyüdün dedi. Hayatını en büyük yıllarını sarayımda geçirdin dedi. Sonunda yaptığın bu kötü iş nedir dedi. Sen bir nankörsün dedi, sen bir kâfir oldun dedi. Çünkü benim tanrılığımı kabul etmiyorsun dedi. Musa aleyhisselam, ben Kıpti'yi öldürmedim dedi. Ben o işi o anında sonra ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti, beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktırdığın iyilik ise İsrail oğullarını kölleştirmenin bir neticesi değil miydi dedi. Sonra Musa aleyhisselam devam etti. İşte de böyle zulmettin, beni ailemden ayırdın. Daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi, beni peygamber kıldı. Bu böyle gidiyor. Sonra Firavun diyor ki, peki diyor, senin alametin ne diyor? Ne alametin var diyor? Neyle beni tatmin edeceksin diyor. Musa onun üzerine asayı atıyor yere, koca bir yılan şekline giriyor, kıvranan böyle şey halinde. Musa onu tut diyor, korkuyor, ürküyor. Hem Tanrı hem korkuyor. Musa aleyhisselam tutunca tekrar asaya dönüyor. Musa diyor, bu kadar mı diyor senin topu topu diyor, yapacağın sihir bu kadar mı diyor. Sen sihirbazsın diyor. Başka yok mu diyor. Yedi bey daha elini şöyle koluna sokuyor. Çok kuvvetli bir projektör ışık, ondan da korkuyor. İnanacak hale geliyor. Onun üzerine yani bir şeyde kalıyor. Hemen Haman geliyor, meleği ise. Biz senin dedi, Tanrını devam ettirelim dedi. Firavun dedi, hakikaten Musa dedi, büyük sihirbaz dedi. Bir mukavesine kimi verelim dediler. Senin tanrını devam ettirelim. Mısır'ın en güçlü sihirbazını çağıralım. Musa'la beraber onu bir musabakaya sokalım. Onlar Musa'yı alt ederler. Seni de biz tanrını devam ettiririz. Sen tanrısın, sakın tanrılıktan vazgeçme dediler. Bu da hoşuna gitti Haman'ın bu teklifi. Mısır'ın üstad sihirbazlarını buldular. Onları çağırdılar. Musa aleyhisselam'la bir görüşte bunu ne zaman yapalım diye bu musabakayı. O da bir bayram sabahı yapalım. Halk toplansın. Halkın önünde yapılsın bu. Bu şekilde sen Tanrı'nın devam ettirir, Musa'yı bertaraf edersin dediler. En nihayet sihirbazlar geldi toplandı. Sihirbazlara Musa'yı alt edecek misiniz dedi. Baş sihirbaz dedi ki, eğer dedi, bu dedi Musa'nın yaptığı sihirse dedi, dünyada bizden öteye giden sihirbaz yok dedi. Biz bunu bertaraf ederiz, senin de Tanrını devam ettiririz dediler. Lakin bu gökten inen bir hadise ise bizim yapacak bir şeyimiz yok o zaman dediler. Peki dedi sihirbazlar, biz Musa'yı alt edersek ne var karşılığı dediler. Dedi ki işte Firavun da siz de gözdelerden olacaksınız. Yani Mısır'ın hazinelerini sizin önünüze dökeceğim dedi. Çünkü siz benim tanrılığımı koruyacaksınız bu şekilde dedi. En nihayet bayram sabahı toplandılar. Musa aleyhisselam başta ona bir öğüt verdi. Yaptıklarının çok yanlış olduğunu bildirdi. Bir taraftan Musa aleyhisselam, bir taraftan sihirbazlar. Musabakaya başlanacak. Sihirbazlar, bak da Musa aleyhisselam şöyle güzel bir insan. Musa dediler, baştan sanatımı sen mi göster, biz mi gösterelim? Musa aleyhisselam, atacağını atın gösterin dedi. Onlar atacağını attılar, orada meydanda dolaştılar. Tamam dediler, Musa dedi, bak biz sihrimizi gösterdik, şimdi sıra sende, sen de göster dediler. Musa aleyhisselam baştan bir korktu, ürktü. Cenab-ı Hak korkma dedi, asayı at dedi. Asa koca bir yılan oldu. O sihirbazın attığı sopaları, şeyleri, değne, ipleri yuttu hepsini. Üstad sihirbaz dedi ki, avenet sihirbazı, gözleri az görüyordu. Bana Musa'dan ve Asa'dan haber verin dedi. Onlar dediler ki, Asa tek başına dolaşıyor ortada, ne var ne yok yutuyor. Yutuyor ama karnı da şişmiyor dediler. Musa nasıl? Musa da bir dehşet içinde olan hadise karşısında. Üstad sihirbaz diyor ki, bu diyor Musa'nın işi değil diyor. Çünkü hiçbir diyor sanatkar diyor, bir ürperti halinde sanatını göstermez diyor. Demek ki bu gökten inen bir hadise diyor. Musa diyor, bu gökten inen bu hadisenin, bu tecellinin bir tesiri altında diyor. Firavun'a dönüyorlar. Biz diyorlar, Musa'nın ve Harun'un Rabbine secde ediyoruz dediler. Firavun diyor ki, siz diyor ona secde etmek için diyor, Musa'nın Harun Rabbine secde etmek için diyor, benden izin aldınız mı diyor. Benden izin almadan bu işi nasıl yaparsınız diyor. Sizin de ceza olarak diyor, ya dönün diyor ya da kolunuzu bacağın çapraz olarak kestireceğim. Size azabın en çetinini tattıracağım diyor. Onlar diyorlar ki, Firavun diyorlar, biz bu hakikati gördükten sonra artık bu hakikaten dönmeyiz diyorlar. Sen fiilinde serbestsin diyorlar. Sen yapacağın zulmü yap, buyur diyorlar. En yani senin yapacağın zulüm bu dünyaya aittir diyorlar. Bu dünyadan sonra senin hükmün geçmez diyorlar. Firavun gaddar, kolları bacakları çapraz kestirmeye başlıyor. Ve hurma dallarını asıyor, ortada bir kan gölüne dönüyor. Fakat çok büyük bir ızdırap, çok büyük bir dram. Onlar da bu durum karşısında sihirbazlar da Cenab-ı Hak dua ediyorlar. Ya Rabbi bizim üzerimize sabır yağdır diyorlar. Sabır yağdır ve bizim canımızı Müslüman olarak al diyorlar. Firavun'a bir taviz vermekten korkuyorlar. Yani imanımız zarar görür diye. Rabbena efri aleyna sabren ve tevfena Müslümin diyorlar. Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır, sabır dök. Çok ağır. Canımı Müslüman olarak al ki bir taviz vermeyelim. Burada en zor imandır. İmandan bir taviz verildi ama iman gider. İnsan küfre düşer. Efendimiz sabah mümin, akşam kâfir, akşam mümin, sabah kâfir buyuruyor. Bir imandan taviz vermemek, küffara benzememek, Cenab-ı Hak sihirbazları bildiriyor. Habib-i Neccar'ı bildiriyor. Eshab-ül Uhdud'un yaptığı zulümleri bildiriyor, hendekleri atması, yakması. Tabi buna benzer çok şeyler de oldu. Mesela ilk Hristiyanları, ilk İsevileri Sirt'te aslan kafeslerinin önüne attılar. Onlar aslanların dişleri arasında imanlarını korudular. Cenab-ı Hak bize Mekkelileri, Medinelileri bildiriyor. Tövbe Suresi 100. ayet. İslam'a ilk giren Mekkeliler, Medineliler, Ensar ve onlara tabi olan İhsan sahibi. Bizim onlar gibi olmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Daima demek ki kendi halimize, o asr-ı saadetteki müminlerin haliyle taadat etmemiz lazım. Ben ne kadar doğru yoldayım? Ne kadar Rasûlullah Efendimiz'e kalbim, gönlüm sevgiyle dolu? Burada yine Mevlana'nın bir şeyi var. Sihirbazlar bir ünlül azim peygambere, Allah'a yakın yüce bir kula, müsabakanın başında öncelik tanıyarak göze nezaket, iltifat, hürmet bereketiyle tevhid akidesine geldiler. O iltifatla. O büyük peygamber müsabakaya çıkmanın sebebiyle de cezaya, kısasa uğradılar. Yani gerçekten sihirbazların Hazreti Musa'ya biraz olsun tazim göstermeleri gönlünde imana açılan bir pencere oldu ve hidayet vesilesi oldu. Zira layıkına muhabbet ve müstahakkına husumet, nefret hayatı alabileceğimiz, bizi ulvileştiren müstesna bir müessir, bir iman alameti. Kime muhabbetimiz var? Muhabbetimiz ne kadar? Allah, Rasûlullah düşmanlarına da ne kadar nefret var? Mevlana bazen Deruni veçhesini şu şekilde tahlil ediyor. Mel'un ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümle tehdit ederek ellerini ve ayaklarını çaprazlama olarak kestireceğim, sonra sizi affetmeyip astıracağım. Firavun, o andaki sihirbazların korkacaklarına, ürkeceklerini, titreyken boyun eğeceklerini zannetmişti. Ama Firavun bilmiyordu ki, o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar. İlahi esrar ve hakikate vakıf olmuşlardı. Onlar, felek havanında 100 kere dövülüp un haline gelseler dahi, artık gölgelerini kendilerinden ayırma etme irfan ve basirini göstermişti. Yani ruhun aslı, bedenin ise bir gölge olduğunu anlatmaya çalışıyor Mevlana. Bir an önce bu gölgeyi feda edip asıllarına ulaşmışlardı. Yani fena fillah makamlarına ulaşmışlardı. Yine buyuruyor Mevlana, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Yani sen o dünyadaki cümbüş ve debde sakın aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir, buyuruyor. Cenab-ı Hak, Nebiler Sesi sohbetlerinden hisse almayı, başta fakir cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillâhu teâlâ'l-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza özel yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.